Ayrım 15. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney. Avni Bektaş. Sayfa 215. İkinci kez evleniyorum. Çevremden, bilhassa Hüseyin'le Veli tarafından tahliye olduğum gün misafirlere hizmet eden arkadaşlarının kız kardeşiyle evlenmem konusunda devamlı olarak telkinde bulunuluyordu. Bunu büyük kızım Melek ve ablam da uygun buluyorlardı. Onlara göre hem yaşı, hem aile yapısı, hem de çevremizden olması bakımından benim için biçilmiş kaftandı. Tabiatıyla benim o tarihlerdeki durumum bir aşk evliliği yapmama ve bu şekilde bir evlilik gerçekleştirmek için beklememe müsait değildi. Tıpkı işlerim gibi aile düzenimde allak bullak olmuştu. Bu durumu kısmen de olsa düzeltmek için hem acele davranmam hem de en mantıklısını yapmam gerekiyordu. Bu öneriyi uzun uzun düşündüm. Sonunda bu konuda girişimde bulunmaya karar verdim. O tarihlerde kendisinden küçük kız kardeşinin düğünü oluyordu. Bu düğünü bahane ederek onu daha yakından görmek için yapılan düğüne katıldım. Bu arada benim bu düşüncemi bizim çevrede duymayan kalmamış. Gerek kızı tanıyanlar, gerekse benim yakınlarım kızı öve öve yere göğe sığdırmıyorlardı. Zaten o köyün yarısına yakını benim akrabamdı. Bu köy aslında benim babamın da asıl köyüydü. Bu akrabalarım böyle bir evliliğin benim hayrımı olacağını her fırsatta söylemekteydiler. Bunların dışında bu köyün her ailesinden en az bir kişi benim yaptığım bütün işlerde çalışmışlardı. 7'den 70'e herkes beni tanır, sever, sayardı. Herkes ağız birliği etmişçesine bu kızı bana layık görüyordu. İşte bütün bu telkinler beni bu hususta ciddi olarak teşebbüste bulunmaya zorladı. Gelin o köyden alınacak ve Ankara'ya getirilecek, buradan da Hollanda'ya götürülecekti. Çünkü damadın ailesi Hollanda'da çalışmaktaydılar. Düğün konvoyuna ben de katıldım. Yanında ablamla eniştem de vardı. Bilindiği gibi eniştem de bu köydendi. Köye vardığımızda herkesin olağanüstü ilgisiyle karşılandık. Benim hem cezaevinden çıkışım hem de bu köye damat olma isteğim köylüleri fevkalade heyecanlandırmıştı. Zira ben bu köyün onlara göre bir veli nimetiydim. Benimle olan bağları bu evlilikten sonra daha da pekişecekti. Herkesin bu evliliği istemesinin bir nedeni de bundan dolayıydı. Köye vardığımız andan itibaren tek konuşulan konu bizim evliliğimizdi. Köyde kaldığım süre içerisinde kendilerine güvendiğim kişilerden hem kızın hem de ailesinin hakkında bilgiler aldım. Bana söylenenlerin hepsi de olumluydu. Ayrıca bu konu duyulduktan sonra kız ve ailesi de bizim evlenmemize olumlu yaklaşıyorlarmış. Düğüne gittiğimiz günün akşamı beni, evlenmeyi düşündüğüm kızın köydeki en yakını, aynı zamanda da o köyün en ileri geleni ve muhtarı olan Ahmet Çavuş'un, Şener'in evinde misafir ettiler. Bütün gece boyunca bu evlilik konusu konuşuldu. Ahmet Çavuş karar vermem halinde her şeyi kendisinin halledeceğini söyleyip durdu gece boyunca. Kızı tahliye olduğum gün birkaç kez görmüştüm ama öyle alıcı gözüyle bakmamıştım. Bu düğün günü onu her gördüğümde daha dikkatli inceledim. Kız ince yapılı, boyu posu normal, yaşı da köy standartlarına göre bana uygundu. Ben o tarihlerde 36 yaşındaydım. Kızın da 25 yaşlarında olduğunu söylüyorlardı. Düğünde ne kızla ne de kızın ailesiyle bu konu konuşulmadı. Ankara'ya geldikten sonra hem ablam ve eniştemle hem de çocuklarla bir kez daha durum değerlendirmesi yaptık. Bilhassa çocuklar benim bir an önce evlenmemi ve kendi evimizde birlikte oturmamızı istiyorlardı. Sonuç olarak ben de bu isteği uygun bularak gidip usulünce kızı istemeye karar verdim. Aradan çok geçmeden yöremizin geleneklerine uygun bir şekilde gidip kızı ailesinden istedik. Kızı istemeden önce Ahmet Çavuş'a bütün şartlarımı bir bir anlattım. Bu şartlara göre kızın ailesi benden başlık parası ya da başka bir adı altında maddi bir istekte bulunmayacaktı. Ben de onlardan çeyiz olarak bir çöp dahi istemeyecektim. Çocuklarıma ve yakınlarıma en iyi şekilde sevgi ve saygı gösterilecekti. Benim haberim olmadan hiç kimseyle yakınlık kurulmayacak, benim istemediğim kişilerle konuşulmayacaktı. Eğer bütün bunlar ve benzeri önerilerim kabul ediliyorsa, bu evliliği istediğimi, aksi halde böyle bir girişimde bulunmanın yararı olmayacağını üstüne basa basa defalarca anlattım ve gidip kızın ailesiyle konuşmasını rica ettim Ahmet Çavuş'tan. Ahmet Çavuş daha sonra kızın ailesine benim söylediklerimi aktardığını ve bu önerileri kabul ettiklerini, kendisinin de onlara kefil olduğunu söyledi. Bunun üzerine köyde benim yakın akrabalarım başta olmak üzere yöremizin usullerine göre kalabalık bir şekilde kızı istemeye gitme kararı alındı. Bizim oralarda kız isteme usullerine göre kızın evine birkaç kez gidilip gelinir. Benim durumum bu usulleri uygulamaya müsait olmadığı için kızın yakınlarına ve ailesine bütün usullerin bir seferde bitirilmesini, şerbet içilmesi, söz kesilmesi ve nişan işinin bir defada yapılmasını teklif ettim. Beni anlayışla karşılayıp teklifimi kabul ettiler. Ahmet Çavuş her ne kadar kız tarafının en yakın akrabası ise de kız istemede benim tarafımda bulunuyordu. Bütün hazırlıklar Ahmet Çavuşlar'da yapılıyor, dönürcülük işleri onlar tarafından organize ediliyordu. Her türlü mutabakat sağlanıp hazırlıklar tamamlandıktan sonra 20 Temmuz 1976 akşamı oldukça kalabalık bir dünürcü topluluğu ile kızı istemek üzere kız evine gidildi. Adet olmadığı halde kız istemeye gidenlerin arasında ben de vardım. Bizim yöre adetlerine göre kız istemeye gidildiğinde iş bitene kadar giden misafirlere bir şey ikram edilmez. Bu durum bilindiği için oraya gidildiğinde mesele fazla uzatılmaz ve en kısa sürede dünürcü başı o eve ne maksatla gelindiğini ve Allah'ın emriyle kızı istediklerini söyler. O akşam da öyle oldu. Muhtat hoş geldin, nasılsınız, iyi misiniz pastından sonra Ahmet Çavuş hemen konuyu açtı ve Allah'ın emriyle kızlarını bana istemeye geldiğimizi söyledi. Kızın babası Durak Çavuş, siz uygun bulduktan sonra bize söz düşmez ama küçücük bir talebimiz olacak izninizle onu söyleyeyim. Sizce de uygun bulunursa Allah da yazdıysa bu iş olur dedi. Kendisinden talebinin ne olduğu soruldu. Düğün ve diğer masraflar için kendilerine 25 bin lira başlık parası ödememi istiyorlardı. Bu sözleri duyar duymaz bulunduğumuz mekanda derin bir sessizlik oldu ve herkes birbirinin gözünün içine bakmaya başladı. Çok kısa bir zamanda bütün gözler benim üzerimde odaklandı. Böyle bir talebi hiç kimse beklemiyordu. Bu talebe benim ne diyeceğim merak ediliyordu. Doğrusunu söylemem gerekirse bu sözler karşısında ben de inanılmaz derecede sarsılmıştım. Çok kısa bir duraklamadan sonra orada bulunan enişteme ve ablama kalkın gidiyoruz diyerek ayağa kalktım ve evden dışarı çıkmak üzere yürüdüm. Araba gittiğimiz evin önünde duruyordu. Ben dışarı çıkıp arabanın başına geçerek ablamla eniştemin gelmesini bekledim. Çok geçmeden eniştem tek başına geldi ve gece vakti yola çıkmanın uygun olmayacağını, bu gece kalıp sabah gitmenin daha iyi olacağını söyledi. Ben ise hemen yola çıkmak istediğimi, çocuklarla ablamı alıp getirmesini söyledim. Bunun üzerine eniştem geri dönüp ablamla çocukları getirmeye gitti. Aradan çok geçmeden eniştemle birlikte başta Ahmet Çavuş olmak üzere köyün ileri gelenlerinden 3-4 kişi yanıma geldiler ve Durak Çavuş'un o sözleri şakayla söylediğini, böyle bir isteğinin olmadığını, bu işin bitirileceğini söyleyerek koluma girip beni eve geri götürdüler. Eve geri dönüldükten sonra yöremizin adetlerine göre götürülen heybe açıldı, içindeki yiyecek ve içecekler çıkarıldı, önce söz kesimi kahvesi, ardından da şerbet içildi. Kız istemeye gidilirken söz kesiminden sonra yenilmesi için bir koç kesilmiş, pişirilerek götürülmüştü. Bunun yanında bu heybenin içinde bulgur, yağ gibi yemeklik malzemeler de vardı. Kahveler ve şerbet içilirken bir yandan da bizim tarafın hanımları söz yemeği sofrasını kurma hazırlığına başladılar. Kısa zamanda sofra ortaya konuldu. Bir taraftan yenilip içilirken bir taraftan da yapılacak işlerin takvimi belirlendi. Buna göre ertesi gün Yozgat'a gidilip nişan yüzükleri ve nişan giysileri alınacak, akşam da nişan işi bitirilecekti. Daha ertesi gün ise resmi nikah işlemi yapılacaktı. Yemek sırasında belirlenen takvim doğrultusunda hareket edilerek 22 Temmuz 1976'da resmi nikahımız yapıldı ve resmen evlenme işlemlerimiz tamamlandı. Nikah sonrasında düğün tarihi de kararlaştırıldı. Düğün, yöremizin adetlerine göre yapılacaktı. Kararlaştırılan düğün tarihine göre 20 Ağustos'ta davullu zurnalı düğün töreni Ankara'da başlayacak, 21 Ağustos'ta gelin almak için Tulum Köyü'ne gidilecek, o gün kına gecesi yapılacak, 22 Ağustos günü de gelin alınarak Ankara'ya getirilecekti. Nikahımız kıyıldıktan sonra yeni eşimi alarak Ankara'ya götürdüm. Düğün öncesinde evimizin derlenip toplanması, ufak tefek bakımının yapılması gerektiği görüşündeydik. Hem bu işlerin organize edilmesi hem de düğün öncesinde birbirimizi tanımamız ve birbirimize alışmamız için bunun gerekli olduğunu düşünüyorduk. Bu düşüncemize eşimin ailesi de olumlu yaklaşmıştı. Her ne kadar resmen nikahlansak da düğünümüze kadar ona dokunmama kararındaydım. Köyden çıktıktan sonra eşimi doğruca ağabeyinin evine götürdüm. Ankara'da kaldığı sürece de yanımızda devamlı olarak ya ablam ya da eşimin yengesi bulundu. Eşim yaklaşık 10 gün kadar Ankara'da kaldı. Bu zaman içinde tamamen evimizin elden geçirilmesiyle uğraştı. Bu arada çocuklar da hep bizimle beraber oldular. Bu kısa zaman içinde çocuklar yeni annelerini çok sevmişlerdi. her biriyle ayrı ayrı ilgileniyor, onlara gösterilmesi gereken ilginin çok üzerinde ilgi gösteriyordu. Bilhassa küçük olan Murat ve Esma peşinden hiç ayrılmıyorlardı. Hem çocuklar hem de yeni eşimin bu davranışları beni son derece mutlu ediyordu. Bu evlilik bir aşk evliliği değildi ama bu kararı vermekle çok isabetli davrandığımı düşünüyordum. Bu durumun devamlılık arz etmesi için gece gündüz dua ediyordum. Ankara'da işleri yoluna koyduktan sonra eşimi tekrar götürüp köye bıraktım ve Ankara'ya döner dönmez düğün hazırlıklarına başladım. Öncelikle düğün davetiyelerinin basılması işini hallettim. Daha sonra davetiyelerin dağıtımının yapılması gerekiyordu. Bu konuda oldukça seçici davranıyordum. Öyle eskiden olduğu gibi her önüme gelene buyurun düğünüm var demiyordum. Zaten cezaevinden çıktıktan sonra etrafımda ne kadar parazit varsa hepsini usulüne uygun bir şekilde çevremden uzaklaştırmaya başlamıştım. Cezaevine girmeden önce gece gündüz peşimden ayrılmayan Hüseyin, Veli ve Mehdi artık bendeki eski dangalaklığı bulamayınca kendiliklerinden uzaklaşmaya başlamışlardı. Düğün aşamasında da en az yardım edenler bunlar olmuştu. Bizim yörenin adetlerine göre eğer bir başka yerden gelin getirilecekse, düğün sahibi bir otobüs ya da yeteri kadar vasıta tutar, davetliler gelin almaya bu vasıtalarla giderdi. Ben bu adete itibar etmeyerek hiçbir vasıta tutmadım. Bu bir nevi beni kimin sevip sevmediğini görmek için bir sınamaydı. Bütün hazırlıklar bitirildikten sonra 20 Ağustos 1976 günü düğüne başlanıldı. Düğünümüzde çalması için bizim oraların en iyi davul zurna ekibini getirttim. Bunlar eşimin köyündendiler. Daha evvel benim yaptığım işlerde çalışmış, beni seven, sayan kişilerdi. Ne kadar ısrar ettim ise de bir kuruş ücret almadılar benden. Bir de Şaban'ın Halil diye bilinen ve zurna çalan kişi eşime daha çok küçükken evlendiğinde düğününde bedava çalacağına ve hiç para almayacağına dair söz vermiş. Onun bu sözünde ileri sürerek benden ücret almadılar. Ama aldıkları bahşiş oldukça yüklü ve tatmin edici olmuştu söylediklerine göre. 21 Ağustos 1976 günü öğleye doğru gelini almak üzere yola çıkıldı. Düğün konvoyunda 12-13 taksi, bir de arkadaşların parasını ödeyerek tuttukları minibüs vardı. Düğüne gidenler arasında benim yakınlarımdan hiç kimse yoktu. Onlar istiyorlardı ki kendilerine araba tutayım ve arabayla gelsinler. Ne ben araba tuttum ne de onlar düğüne geldiler. Düğünümüzün şeref davetlileri arasında rahmetli Celal Sungur, Sayın H. Avni Turnagöl, Sedat Olgay gibi bürokratlar, Hüsnü Ercan, Recep Çetin ve Hüseyin Yıldırım gibi müteahhitler ve benim için çok değerli olan ozanlarımızdan Fezullah Çınar'la İsmail İpek bulunuyordu. Öğleden sonra Tulum Köyü'ne vardığımızda kayınpederimin evinin önünde bulunan iki döneme yakın bahçe düğüne gelenlerle tıklım tıklım doluydu. Düğüne başlanıldığı gün köye düğüne gelecek misafirlere ikram edilmek üzere yemek yapılması için eniştemin başında bulunduğu bir yemek pişirme ekibi yollamıştım. Enişteme köye vardığında iki tane iyi cins koç, bol miktarda yiyecek, kolilerce rakı ve diğer içkilerden almasını ve yemek boyunca en ufak bir eksiğin bulunmamasını tembihlemiş ve bütün bunların karşılanması için yüklüce bir para vermiştim. Eniştem kına gecesinin sabahında erkenden yemek hazırlıklarına başlamış, bu arada benim kendi köyümde yaşamakta olan üvey ağabeyim Osman Bektaş da bir koç alarak düğüne iştirak etmişti. Ankara'dan köye vardığımızda her şeyin hazırlandığını ve sofraların bahçeye serildiğini gördük. Bizi köyün girişinde eşimin ailesinin tuttuğu başka bir davul zurna ekibi karşıladı. Bu davul zurna eşliğinde yemeğin yenileceği bahçeye gidildi. Tulum'un yerlileri gelen misafirleri çok candan ve samimi karşıladılar. Muhtat hoş geldin ve hal hatır sorma pastından sonra hemen yemeğe oturuldu. Yemekte bir kuş sütü eksikti, içki ise alabildiğine boldu. Yemek yenilip karınlar doymaya başlayınca davetlilerden canı isteyenler halay çekmeye ve oyun oynamaya başladılar. Bir taraftan yenilip içiliyor, bir taraftan da eğleniliyordu. Halay çekenler yorulup yerlerine oturduğunda bu sefer halk ozanı dostlarımız başlıyorlardı çalıp söylemeye. Bahçenin muhtelif yerlerinde 4 tane ocak yakılmıştı. Bu ocaklarda kavurmalar, ızgaralar ve diğer yemekler isteyenlere taze taze servis ediliyordu. Gece yarısına doğru bahçedeki kadınlar birden yok denecek derecede azaldılar. Meğer geline kına yakmak için eve çekilmişler. O gece sabaha kadar yenilip içildi. Uykusu gelen misafirler köylüler tarafından evlere davet ediliyor, rahat etmeleri sağlanıyordu. Düğünde ufak tefek önemsiz birkaç didişme dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Düğüne gelen bütün davetliler son derece memnundular. 22 Ağustos 1976 günü sabahın erken saatinde zurnacılar bizim yörelerde gelin ağlatma havası denilen ezgiyi çalmaya başladılar. Bu ses duyulduğunda gelinin koca evine gitme saatinin yaklaştığı anlaşılır. Gelinin yakın arkadaşları ve davetliler gelin evine gelmeye başlarlar. O gün de öyle oldu. Avni Turnagöl ağabey düğüne eşiyle gelmişti. Köyde kuaför olmadığı için gelin süslenmesini Avni ağabeyin eşi sevgili Nebahat abla üstlenmişti. Gerçekten de değme kuaförlerin beceremeyeceği bir şekilde gelini süslemiş ve hazırlamıştı. Sabah saat 10'a doğru köyde işimiz bitti ve gelini alarak yola koyulduk. Öğleden sonra Ankara'ya varıldı. Daha önce kararlaştırıldığı gibi gelin ablamları indirildi. Burada davetlere son ikramlar yapıldıktan sonra düğün sona erdi. Düğünümüzün başlama saatinden sona erdiği saate kadar devamlı bizimle beraber olan, gelen misafirlerle bir ev sahibi gibi ilgilenen, her gün gece yarılarına kadar bağlamalarıyla düğünümüze anlamlı bir katkıda bulunan değerli dostlarım, değerli ozanlarımız rahmetli Feyzullah Çınar ve İsmail İpek'e sonsuz teşekkürlerimle şükranlarımı sunmayı bir insanlık görevi sayıyorum. Bu davranışları benim için değer biçilmez bir armağan olmuştur. Tekrar tekrar teşekkür ederim değerli dostlara. Burada küçük bir not eklemek istiyorum. Ben İsmail İpek ve Feyzullah Çınar'la tanıştığımda her ikisi de Ankara Belediyesi temizlik işlerinde çalışıyorlardı. İsmail İpek Mamak'ta, Feyzullah Çınar da Çankaya'daki gecekondu semtlerinin birinde oturuyordu. İsmail İpek'in de Feyzullah Çınar'ın da evlerine defalarca gidip gelmişliğim vardı. İsmail İpek'in evi çok küçüktü, nüfusu da bayağı kalabalık sayılırdı. Bu dostumuzun Tuzluçayır son durakta bir evlik arsasının olduğunu biliyordum. Buraya biraz daha büyükçe bir ev yapmayı düşünüyordu ama maddi durumu el vermiyordu. Bizim düğüne geldiğinde eşimin köylülerine bu durumu söylemiş, eşimin köylüleri de ona katkı amacıyla köyden bir kamyon kabak toplamış, bir de kamyon tutarak Ankara'ya yollamışlar. İsmail İpek dostumuz bu kabakların bir kısmını yaptığı evde kullanmış, bir kısmını da satarak istediği gibi bir eve kavuşmuştu. İsmail İpek dostumuzun şimdi maddi durumunun çok iyi olduğunu, yazlık ve kışlık evinin bulunduğunu, çocuklarını okutarak yurt yuva sahibi yaptığını duyuyor, bundan son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ben bu kitabı kaleme aldığımda kendisi Cem TV'de Halk Ozanlarımız adlı bir program sunmaktaydı. O programı da zevkle seyrettiğimi burada ifade etmek istedim. Kendisine ve ailesine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Cezaevi ve evlilik sonrasında o eskiden etrafında fırıldak gibi dönen bir takım sahte dostlarım yavaş yavaş benden uzaklaşmaya başlamışlardı. Bunların bir kısmını soğuk davranarak ben uzaklaştırmıştım, bir kısmı da bendeki eski bonkörlüğü bulamadıkları için kendi kendilerine uzaklaşmışlardı. Bu uzaklaşanların başında beni eskiden bir saniye bile yalnız bırakmayan Veli ile Hüseyin geliyordu. Bu ikisi yeryüzündeki insanların en yalaka ve en yağcısı olarak bugüne kadar yaşamlarını sürdürdüler. Cezaevine düştüğümde arabamın korunması, ben çıkana kadar arada bir çalıştırılması için Hüseyin'e bırakılmasını istemiştim. Hüseyin kendisine emanet edilen arabamı bir taksi gibi kullanmış, bir gün olsun yağını ve suyunu değiştirmemişti. Yağsız ve susuz kalan araba yatak sararak yanmıştı. Tahliye olduktan sonra o dar zamanımda dünyanın parasını ödeyerek motoru rektifiye ettirmek zorunda kaldım. Cezaevi çıkışı ve evlilikten sonra aile yaşamım mükemmel bir uyum içinde sürmeye başladı. Çocuklar yeni eşimi olağanüstü seviyorlardı. Eşim de onlara karşı son derece müşfik ve sevecen davranıyordu. Zaten çocuklardan ikisi bayağı büyümüşlerdi. Büyük kızım Melek o tarihlerde 14 yaşında genç bir kız olmuş, Cengiz de 12'sine girmişti. Melek'le eşim üvey anne üvey kızı olmaktan ziyade iki arkadaş gibiydiler. Aile ortamımızın bu denli huzurlu olması beni son derece mutlu ediyor, eski alışkanlıklarımla savrukluklarımdan arınmamı kolaylaştırıyordu. Ancak yaşamak için bütün bunlar yeterli değildi. Bir takım ihtiyaçların da karşılanması gerekiyordu. Cezaevinden çıktıktan sonra bütün çabalarıma rağmen devletteki alacaklarımı tahsil edememiştim. Yaşamımızı borç alarak sürdürüyorduk. Fakat bu borçların günü geldiğinde ödenmesi gerekiyordu. Bu dar günlerimde bana çok büyük maddi ve manevi destekte bulunan az sayıdaki arkadaşım sayesinde hissedeli bir sıkıntı çekmedim ama yine de devamlı borçla yaşamak beni rahatsız ediyordu. Yeri gelmişken o dönemde gerçek dost ve arkadaşı olduklarını dara düştüğüm günlerde yanımda olarak gösteren rahmetli okul arkadaşı ve meslektaşım ağabeyim Rüştü Ercan'a değerli aile dostum, sevgili kardeşim, o tarihlerde bir bankada müdürlük yapan İhsan Küçüktaş'a ve değerli arkadaşım, aile dostum, meslektaşım Recep Çetin'e sonsuz teşekkürlerimi, minnet ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Yaptıkları katkıları yaşamım boyunca hiç unutmadım ve unutmayacağım da. Evlendikten sonra cezaevi ziyaretlerim yine devam etti. Yılmaz Güney ile iletişimimiz hiç kesilmiyordu. O bana gerektiği zaman bir arkadaş gönderiyor, gereksinimleri bana bildiriyor, ben de gereğini yerine getirmeye çalışıyordum. Yeni eşim Yılmaz Güney ve ailesini merak ediyor ve onlarla tanışmak istediğini sık sık söylüyordu. Evlendikten kısa bir süre sonra çocukların ikisini de yanımıza alarak Kayseri güzergahını takip ederek uzun sayılacak bir seyahate çıktık. Daha önce bildirdiği bir takım ihtiyaçları ve uygun gördüğümüz bir takım hediyeleri kendisini ziyarete gittik. Yılmaz Güney, eşimi ve çocuklarımı görmekten sevinç duyduğunu defalarca söyledi. Cezaevindeki ziyaretimizi tamamladıktan sonra Fatoş Hanım'la birlikte evlerine gittik. Götürdüklerimizin bir kısmının evde bırakılması gerekiyordu. Hem onları bıraktık hem de birer yorgunluk çayı içip yolumuza devam ettik. Bu görüşmemiz Yılmaz Güney'li son görüşmemiz oldu. Onunla bir daha yüz yüze görüşme olanağı bulamadım. Seyahatimiz 15 gün kadar sürdü. Kayseri'den çıktıktan sonra sahil güzergahını takip ederek İzmir'e gidip o tarihte kısa dönem askerlik yapmakta olan Mehdi'yi, daha sonra da yine Manisa'da askerlik yapmakta olan bir yakınımızı da ziyaret etmek istiyorduk ve öyle de yaptık. Bu ziyaretin ilk gecesini Silifke'de geçirdik. Ertesi gün sahil yolunu takip ederek Alanya'ya vardık. Burada aile dostumuz İhsan Küçüktaş bir bankanın şube müdürüydü. Kendisi bizi 3 gün bırakmadı. Oradan Antalya'ya gittik. Burada da arkadaşım Rüştü Ercan kalıyordu. Ayrıca benim bir takım işlerim de vardı. Hem bu işlerimi görmek için uğraştım, hem de arkadaşları ziyaret etmiş oldum. Antalya'dan sonraki durağımız Kuşadası'ydı. Burada da 3 gün kadar kaldık sanırım. Sonrasında İzmir'e geçerek Bornova'da asker olan Mehdi'yi ziyaret ettik ve oradan da Manisa'ya doğru yola koyulduk. Ne yazık ki Manisa'da askerlik yapan yakınımızı göremedik. Çünkü eğitim amacıyla poligona gitmişlerdi ve ancak akşama döneceklerdi. Birliğine küçük bir not bırakarak Bursa'ya doğru yöneldik. Bir gecede Bursa'da kaldıktan sonra Ankara'ya döndük. Cezaevi ve evlilik sonrasında çok uğraşmama rağmen bayındırlık teşkilatından iş almam mümkün olmadı. Bunun üzerine başka kurumlara yönelmek zorunda kaldım. Bayındırlık dışındaki teşkilatların ihalelerini de takibe başladım. Sanıyorum 1976 yılının Ekim ayında Balıkesir PTT Başmüdürlüğü tarafından Çanakkale ili Biga ilçesi telefon yeraltı şebekesinin yapılması işinin ihalesi ilana çıkmıştı. İhaleyi resmi gazetede görür görmez Balıkesir'e giderek ihale dosyasını inceledim. İş tam benim istediğim nitelikteydi. Diğer kurumlarda olduğu gibi bu işte birim fiyat uygulaması yapılmıyor, yapılacak imalatların fiyatları işe talip olanlar tarafından teklif ediliyordu. Balıkesir'deyken bu başmüdürlükte görevli teknik elemanlarla görüştüm ve zemin yoklaması yaptım. Görüştüğüm arkadaşların hepsi de olumlu düşüncedeki arkadaşlardı. Hem iş hem de işe bakacak elemanların tutumu çok hoşuma gitti. Hemen orada işe iştirak için başvuruda bulundum. Ankara'ya geldikten sonra ihale girişinde yatırmam gereken geçici teminatı ve diğer gerekli hazırlıkları tamamlayıp ihaleden bir gün önce tekrar Balıkesir'e gittim. Bana ihaleye iştirak belgesi verilmişti. Şu an sayısını tam olarak hatırlamıyorum ama 5-6 kişi ihaleye iştirak ediyorduk. Vakti geldiğinde ihale komisyonuna tekliflerimizi verdik. Saati geldiğinde teklifler açıldı. En uygun teklif benimkiydi. İhale komisyonu başkanı hayırlı olsun dedikten sonra bilahare sözleşme yapmak üzere beni çağıracaklarını ve bana gelecek yazıdan sonra vakit geçirmeden gelip sözleşme yapmamı söyledi. Böylece cezaevi ve evlilik sonrası ilk işimi almış oldum. Çok geçmeden ihalenin bende kaldığını, gelip sözleşme yaparak bir an önce işe başlamamı isteyen yazı geldi. Yazıyı alır almaz gidip sözleşme yaparak işin kontrolörlüğünü yapacak kişilerle Biga'ya giderek yer teslimini de yaptırdım. İhaleye girip işin bende kalması kesinleştikten sonra Ankara'ya geldiğimde 20 kişilik bir ekip ayarlamıştım. Bu ekip benim dönüşümü bekliyordu. Dönüşümde hepsini teker teker dolaşarak gideceğimiz günü söyledim ve o güne kadar hazırlanmalarını istedim kendilerinden. Bunlar için gidip garajlardan o istikamete giden otobüs firmalarının birinden biletleri aldım. Bu sefer işçilerin başında yeni kayınpederim duracaktı. Günü geldiğinde işçileri otobüse bindirdim. Ben de yanıma kayınpederi alarak arabayla yola çıktım. Biga'ya gittikten sonra hemen işe koyulduk. en kısa zamanda şantiye düzenimizi tesis ederek çalışmalarımıza başladık. İşe başladığımızda Biga PTT binası yeni yapılmaktaydı. Bu binanın kabası bitmiş, ince işlerinin yapılması aşamasında inşaat öylece bırakılmıştı. İdare bize şantiye olarak kullanmamız için istediğimiz kadar oda tahsis etti. Götürdüğüm işçileri bu odalara yerleştirdim. Bir odada kendim için ayırdım. Aynı yerde kontrolörlük içinde bir düzenleme yaptık. Gerçekten de iş benim istediğimden iyiydi. Kontrolörlük teşkilatı da işe çok olumlu katkıda bulunuyordu. Her şeyi diyalogla yürütüyor, en ufak bir sürtüşmeye meydan vermiyorduk. Biga halkı da çalışmalarımızdan çok memnundu. Onların rahatsız olmamaları için bütün önlemleri alıyorduk. Biga'daki işleri düzene koyduktan sonra Ankara'ya döndüm ve diğer işleri de halletmek için uğraşmaya başladım. Bu arada bir hafta Ankara'da, bir hafta Biga'da kalıyordum. Ankara'da olduğum günlerin birinde evin telefonu çaldı. Arayan Ulucanlar Cezaevi Müdürü İrfan Bey'di. O akşam bize geleceklerini ve bir çayımızı içmek istediklerini söyledi. Memnuniyetle onları bekleyeceğimi söyledim. Akşam eşiyle birlikte geldiler, yenildi, içildi ve dereden tepeden konuşulmaya başlandı. Bir ara İrfan Bey, benden bir ricada bulunmak için bu ziyareti yaptığını söyledi. Elimden geleni yapacağımı söyleyince, bir istihbarat aldığını, benim arkadaşlarımla ülkücülerin kavga edeceklerini öğrendiğini, devrimcilerin sürekli olarak ülkücüleri tehdit etmekte oldukları duyumunu aldığını ve böyle bir duruma meydan vermemek için benim cezaevine gelerek devrimci arkadaşlarla konuşmamı rica etti. Eğer böyle bir olay olursa, yakında emekli olacağını, emeklilik öncesinde sürgün edilmesinin kaçınılmaz olacağını da ilave etti. Ben de kendisine merak etmemesini, hemen yarın erken saatte cezaevine gelerek onlarla konuşacağımı, devrimcilerin böyle bir olaya meydan verecek bir girişimde bulunmalarını önleyeceğimi söyledim. İrfan Bey benim bu sözlerime çok sevindi ve sabah beni beklediğini tekrarladı. Devrisi gün saat 10 gibi cezaevine gittim ve benden sonraki ekip başı Orhan Kotan, Yaşar Özbay ve Taner Akçam'ı çağırtarak onlarla avukat odasında bir saate yakın görüştüm. Bu arkadaşlar olayın aslının öyle olmadığını, ülkücülerin kendilerine her gördükleri yerde sataştıklarını, kendilerinin bir olaya sebebiyet vermemek için her türlü özveride bulunduklarını, bunu devam ettirmeye de kararlı olduklarını söylediler. Kendilerinde cezaevinde devrimci arkadaşları bir araya getirmek ve onların diğer tutukluların yararlandığı bütün haklardan yararlanmaları için çok çaba ve emek sarf ettiğimizi, bunun değerini bilmeleri gerektiğini söyledim ve ufak bir yanlış hareketin yeniden kendilerini tecrit ettirmeye yeteceğini, bir takım kışkırtmalara çanak tutmamalarını rica ettim. Arkadaşlar bana kendileri tarafından kesinlikle yanlış bir hareketin yapılmayacağına dair söz verdiler. Konuşmamız bittikten sonra onları alıp Müdür İrfan Bey'in odasına götürdüm. İrfan Bey'e de aynı doğrultuda söz verdiler ve koğuşlarına döndüler. Arkadaşlar koğuşlarına gittikten sonra İrfan Bey'le yalnız kaldığımızda bana kendisini büyük bir sıkıntıdan kurtardığımı, şimdi içinin daha rahat olduğunu, bu nedenle çok çok teşekkür ettiğini söyledi. Ben de ne zaman benden bir yardım isterse bunu seve seve yapacağımı söyleyip cezaevinden ayrıldım. 15. ayrımın sonu sayfa 232.